Kıymetli dinleyenlerimiz, Altın Oluk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile 5 asırlık şefkat ve merhamet çınarı Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın dünden bugüne hizmetlerini konuştuğu özel bir mülakatı istifadenize sunuyoruz.
Merhabalar efendim. Allah'ın rahmeti, selam, bereketi üzerinize olsun. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla yapmış olduğumuz mülakatlar serisinin bir tanesiyle tekrar karşınızdayız. Bugün inşallah Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın tarihçesinden bahsetmek istiyoruz. Efendim hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Efendim Hüdayi Vakfımız, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımız bugün ta işte efendim Haiti'den Filipinlere kadar çok büyük bir gönül coğrafyasında elhamdülillah hizmetlerine devam ediyor. 1985 senesinde kurulduğu zamanları siz daha iyi biliyorsunuz. Nasıl bir ihtiyaçla ortaya çıktı efendim? Nasıl bir
kuruluş? Evet. Lütfü Hocam bize bir merhamet talimi oldu. Yani belki evet bu vakıftan çok kişiler istifade etti ama mensup olarak bizler de çok istifade etti, vicdanımız bile eğlendi. Vakıf malum temlik ve temellükten men edilen Allah'a adanan bir maldır. Kutsi bir teşkilattır. Merhamet bir müminin tabiatı asliyesidir. Cenab-ı Hak en çok Kur'an-ı Kerim'de Rahman Rahim esmasından bahsediyor. Resulullah Efendimiz rahmeten lil alemin, bir mümin de rahmet insanı olacak. Gönül âlemi dergah olacak. Allah'ın verdiği nimetleri Allah'la paylaşacaklar. Cenab-ı Hak ayetlerde çok ayet benzer malları ve canları cennet satın alırlar. Cenab-ı Hak malları ve canları bir imtihan malzemesi olarak veriyor. Bu nefsani hayatta ziyan edilmeyecek, Allah'a adanacak. Vakıf budur. Yani temlik temellükten men edilecek, Allah rızasına adanacak. Ve bu vakıf da 1985 yılında Üsküdar'da Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nin meşrutasında kuruldu. Nasıl kuruldu? O zaman bir sınıf arkadaşım vardı benim, vefat etti şimdi. O dedi ki, buraya dedi, iftar vakitlerinde gelenler oluyor, ziyaret et dedi. Bir şey veremeden boş döndürüyoruz dedi. Ben dedi, o zaman bahçesi vardı Hüdayi'nin. Ben de buraya dedi, sebzeler ektim dedi. Bundan çıkıyor dedi. Size biraz et alın dedi. Buradan dedi, bir iftar sofrası verelim dedi, gelenlere dedi. Kimse buradan boş aç çevirmeyelim dedi. Öyle başladı. Ondan sonra bir yemekhane ihtiyacı oldu. Baktı talip çok. Arkadaşlar Allah razı olsun, bir kısmı bugün vefat etti o kardeşlerimize. Başta Fahrettin, Abdullah, Temlikliler. O şekilde bir iftar seferberliği başladı.
Yani sofrayla başladı değil mi efendim?
Sofrayla başladı.
Maşallah.
Evet. Sofrayla başladı. Orada işte 50-60 kişilik bir mekanda başladı. Ufak bir dar bir mutfakta başladı. Cenab-ı bereket verdi. Tabii orada baktı bütün mahallenin fakirleri, garipleri geliyor. Bir kısmı iftardan evvel geliyor, sefertasıyla geliyor, alıp götürüyorlar. Bir kadın geliyor, iki tane ekmeğiyle geliyor, bir ekmeğini oraya bırakıp gidiyor. Yani halktan da bir iştah başladı.
Evet.
Hatta onun üzerine bir hikayede yazmış olduk. İki tane serhoş geliyor sallana sallana. İftarı bekleyenler diyor ki, ya diyor, kovalım bunları diyor. Tam da iftar vakti diyor, ağızları kokuyor dedi. Bizim ruhanetini bozmasın dedi. Bir kısım kardeşler dediler, yok dediler, öyle değil dediler. Bu dediler, bizim de insanlıkta eşimizdir dedi bunlar dediler. Biz bugün onun bu haline bakmayacağız. Onun bir Allah'ın bir emaneti olduğuna, Allah'ın bir kulu olduğuna, Allah'ın aç bir insanı olduğuna o tarafına bakacağız dedi. Yani bardağın boş tarafını görmeyeceğiz, dolu tarafını göreceğiz dedi. Yani evet, bu iki şey sofraya alınıyor. Onlardan bir baktım. O zaman caminin altı perişan çok. Hatta böcekler, akrep, yılanlar bile var diyorlardı. Ben görmedim de. Bir baktım oraya yerleşti. Dedi ki bir gün Osman Efendi dedi, benim dedi başımdan geçmeyen de hiçbir dedi bela, musibet, haram yoktur dedi. Her harama baktım çıktım dedi. Burası beni çok teselli etti, bir ruhaniyet verdi dedi. Bırakın dedi, ben şu caminin altında şey yapayım dedi. Dedim burada böcekler var, haşerat var. Yok yok dedi. Onlar ben dost oldum dedi. Onlar bana zarar vermiş, siz merak etmeyin dedi. Bir gün baktım elinde bir kapla gidiyor. Niye içeride yemedin dedim bu caminin altında. Artık ben de oruç tutuyorum dedi. Bir gün yine inşallah dedim yarın bir şeyimiz kurulur. Bir huzur evi, oraya seni taşırız. Yoktu, ben çok ruhaniyet alıyorum burada dedi. Beni bırakın, ben burada kalayım dedi. Bir gün yine bir ya hac ya da umre yolculuğunda baktım uçaktaydı. Birisi biletini almış onu. Baktım önde first class'ta oturuyor. Yani first class 2000-3000 fiyattır.
Evet.
Hayrola dedim, Abdülkadir Efendi dedim. Dedi ki, benim dedi koltuğuma da iki bilet kesmiş acente dedi. Ben de ayakta kalınca beni de buraya oturtturdular dedi.
Cenab-ı Hak ikram etmiş efendim.
Cenab-ı Hak. Yine o kişiyi Ravza'da, Medine-i Münevvere'de hangi otelde kalıyorsun Abdülkadir Efendi dedim. Ya dedi, buradan güzel otel mi olur Osman Efendi dedi. Ben de işte Resulullah'ın otelinde kalıyorum dedi.
Allah.
Yani bu iki sarhoşla gelen.
Evet.
Yani nereden nereye? Demek ki şu Halik'in nazarı mahlukata bakabilme.
Evet. Yani orada bir kap yemek değil efendim mesele yani.
Evet, o değil.
Bir orası mektep olmuş onlar
mektep
için.
Mektep olmuş.
Elhamdülillah.
Mektep olmuş. Evet. Orada çok tecellilerle oldu. Yine bir gün Muharrem Efendi oranın imamı de buraya bir delikanlı geldi dedi. Onu ben tasavvuf kitabında yazdım. Baktım dedi öyle şaşkın şaşkın bakıyor türlü. Bu bana dedi ki bu Azimah Hüdayi'nin evi nerede dedi. Onun evi yok dedim. Evi burası dedim işte kabri dedim. Şaşırdı çocuk kaldı genç dedi. Anlat bakayım sen nereden geldin buraya, nereden buldun dedim. Ben dedi Kıbrıs dedi, harbinde de bizi de uçaktan atıyorlardı dedi. Paraşüt dedi. Evet. Öyle bir yere düştüm ki tam bir ateş topunun ortasına düştüm. Ya Rabbi dedim sana sığınıyorum dedim. O sırada bir ihtiyar geldi, bir dede koluma girdi, gel oğlum dedi. O ateş topunun içinde beni, ha şurası kışlandı git dedi. Şaşırdım ben de. Kışlaya girdim dedi. Subay sen nereden buldun? Nasıl geldin buraya? Böyle böyle bir dedi güzel yüzlü, nur yüzlü bir amca beni buraya getirdi. Çağır o amcayı çabuk dedim. Dedi. Döndüm baktım orada bir şey yok dedi. Sadece orada dedim amca sen kimsin dedim. Dede sen kimsin dedim. Beni sen ateş topunun altından kurtardın dedim. Onunla bana Azimah-ı Hüdayi derler. Beni bütün Üsküdarlar tanır. Ben de askerliğim bitti Zonguldak'a gittim. Orada bir ziyaret edeyim, elini öpeyim, duası alayım diye geldim. Kime sorsam evinin adresine, yok dedi, biz türbesini biliyoruz dediler. Yani böyle bir, tabii bu melek temsil etmiştir vesaire, o tarafı ben bilmiyorum. Fakat burada hakikaten bunun bir hakikat olarak orada imam kardeşimiz anlatmış.
Yani bütün Üsküdar değil, Türkiye tanıyor Azim Mahmut Hüdayi'yi.
Evet.
Biz mektup yazsa Azim Mahmut Hüdayi Üsküdar diye varır efendim yerine.
Evet. Hatta Azim Mahmut Hüdayi Türkiye deseniz.
Türkiye diyeceksiniz.
Evet. Yani bugün gibi çok orada şeylerle karşılaştık. Mesela üniversite okuyan bir delikanlı felç oluyor. Onun bir burs bağladık. Annesi bir müddet sonra geldi dedi ki son aldığım bursla dedi oğlumun cenazesini kaldırdım dedi.
Allah Allah.
Bana verdiğiniz bu dedi bursu dedi. Bundan sonra benim gibi olan birisine verin. Benim bir kuru başım kaldı. Ben onu nasıl olsa götürürüm taşırım dedi. Böyle yani asil insanlar. Bir hanım geldi genç kocası boşamış. Çok esirgeme yetişmiş. Dedi ki, siz benim babamsınız dedi. Söyleyin de bana kim yardım eder dedi. Bak iki de çocuğum var dedi. Dedim kızım merak etme, çocuğu İmam Hatip'e yazdıralım. Sana da buradan bir aidat bağlayalım dedim. Buna benzer çok hadiseler oldu. Yine bir kadıncağız geldi. O dedi ki, kızım burada okudu dedi. Sizin kursunuzda Hüdayi kursun dedi. Onun dedi, memlekette de Kur'an kocası olarak gitti dedi. O bana çok surur veriyor fakat dedi, ablasının durumu iyi olmadı. O zaman böyle bir kurs yoktu, o da kötü yola düştü dedi. Velhasıl demek ki Osmanlı'ya baktığımız zaman toplum ağ gibi bu şeylerle, vakıflarla kurulmuş. Yani cemiyetin bütün noksanlıkları telafi edilmiş orada. Tabii burada bugün Azimah-ı Hüdayi'nin nefesi çok uzadı. Bu nasıl bir nefeste bilemiyoruz biz. Kimin duasıydı bilemiyoruz. Tabii biz burada hiç kimsemiz orada bulunanlar kendini izafe edemez bunu. Azimah-ı Hüdayi'nin bir duası mıdır? Bir ekmek alan bir çorba alanın bir duası mıdır? Burada bir tabir caizse bir ney gibiydi. Bu ney nereden üfürüldü? Bu ses nerelere gittiye yayıldı? Sırrı ilahi. Bizler ise bu bir nimet. Asla asla burada ben olmayayım, ben olursa yandık ya Rabbi. Onun için Cenab-ı Hakk'ın lütfuydu. Cenab-ı Hak da bizi bu lütfuna istifade ettirdi.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Efendim bir de Hüdayi'nin tabii uluslararası çalışmaları var. Bunun da bir Azerbaycan'la başladığını biliyoruz. O evet. Konuda da biraz malumat verebilir
misiniz? Efendim bu
efendim.
Azerbaycan'ın o zaman Nevzat Yalçıntaş.
Evet efendim.
Telefon açtı dedi ki siz de Orta Asya düşünüyordunuz dedi. Oradan dedi Şeki Müftü Selim Efendi geldi. Onu size göndereyim, tanışın. O imdat diyor dedi.
Evet.
Geldi sene bir kış günüydü. Herhalde Aralık ayıydı. Dedi ki, biz dedi açız dedi. Siz toksunuz dedi. Komşusu açken yatan tam böyle bir hayırlı bir mümin olamaz dedi. Biz açız, gelin bizi doyurun dedi. Bakın biz dedi bir çörek buluyoruz dedi. Ekmeğe çörek derlerdi. Bir çörek buluyoruz. Onun için biz yani karnımız aç değil. Bizim ruhumuz aç.
Evet.
Biz 70 sene bir komünizmden geçtik. Bugün babamızın mezarına gitsek çağırırlardı, sen ne yapıyorsun orada diye. Camiler depo olmuştu, vesaire olmuştu. Biz böyle bir harabatın içinden geliyoruz dedi. Aman de gelin dedi, bir irşad edin dedi. Şunu söylemişsin, en cahiliniz dedi, bizim en çok bilgiden daha iyidir dedi. Çünkü bizde hiçbir şey kalmadı 70 senedir dedi. Fakat aile namusludur dedi, iffetlidir dedi. Fakat ahiret inancına karşı dedi, maalesef dedi, çok dedi, zayıfladık dedi. Hatta dedi, Rusya dedi, oraya genç kadınlar gönderdi. Azerilerle evlendirip iyice orayı da Ruslaştırmak için o gayrete girdi dedi. Onun üzerine bir Aralık ayının belki sonu, belki Ocak ayıydı. İrfan Hoca, Kamil Hoca, Sabri Bey, birkaç kişi Azerbaycan'a gittik o zaman. Fakat perişandı bir Azerbaycan. Yıkık, şey olmuyor, dökük filan. Bir otele gittik, otele şarap kokusundan girilmiyordu.
Hayır.
Bir havlu bile yoktu vesaire pırtık pırtık. O gün arabalarla geldi Selim Efendi, bizi aldı, götürdü Şeki'ye. Şeki abi oranın mümtaz bir mıntıkasıymış.
Evet.
Dağıstan'a hemen komşu. Orada hakikaten halk bir baktık, gece yarısı vardık. Halk bizi karanfillerle karşıladı orada bütün Allah çocuklar, Allah. Halk filan. İşte o şekilde başladı. Hı. Ben teferruata girmeyeyim. O şekilde başladı. Tabii o zaman zaman oradan yakın komşulara atladı. Değil mi? Afrika'dan bir kardeş geldi. O dedi, aman dedi, Afrika'ya gel ne olursa burası dedi, Fransız, İngiliz sömürgesi oldu dedi. Vesaire dedi. Balkanlardan bir feryat geldi. Aman biz 400 sene beraber yaşadık dedi. Biz de 30 sene bir komünizm geçti dedi filan. Böyle bir gayri ihtiyari olarak vakıf o taraflara doğru yayılmaya başladı. Tabii burada şunu şeyim, Allah razı olsun. Bunu hiçbir zaman asla kendimi izafe etmiyorum. Ben orada ancak çalışan bir, yani iş hayatında bir insandım. Zaman zaman gelip gidiyordum. Orada vakıfta bu arkadaşlarımın çok faydası oldu, Allah razı olsun. Hepsi canlı her şekilde gayret ettiler. Allah razı olsun. Ve bu şekilde genişledi. Şimdi fukara yardımıyla başladı. Ondan gelen fukaranın derili biz çocukları ne yapacağız? Onun Kur'an kursu açıldı. Üniversite giden şeyler ne olacaktı? Onlara bir burs verildi. Onlar zaman zaman sohbetler edildi. Ondan sonra bu sohbet vesaire dışarıdan talebe gelmesi üzerine hız verildi. Bugün tahminen bir 40 memleketten talebe geliyor.
Evet.
Bunlar inşallah burada okuyorlar, gidiyorlar. Orada inşallah bir irşat vazifesi görüyorlar.
Hem tabii siz tevazu gösterip kendinize bir şey atfetmezsiniz ama mesela ben şeyi biliyorum, infak meselesinde. Ya huzur sadakat, çok hatırlatırsınız efendim mesela.
Evet.
Yani sadakayı veren, yani Allah'a verdiğinin farkında olacak.
Tabii tabii. Sadakayı Allah alır. Ye uzun
evet,
sadakat.
Evet.
Tövbeleri Allah kabul eder, sadakaları evet, Allah alır. Şimdi tabii burada şey ayrılıyor. Şimdi Hristiyanlıkta papaz affediyor.
Evet efendim.
Yahudilikte günah keza tova yüklüyorlar. İslam'da ise tövbeleri Allah kabul eder, sadakaları Allah alır. Onun için bilhassa bu Osmanlı'dan gelme büyük bir miras bu. Osman mirası. Bu hakikaten bu vakıf meselesi çok inkişaf etti.
Evet.
Osmanlı'da. Yani Osmanlı ayakta tutan aşağı yukarı vakıf müesseseleriydi. Dergâhlar çok büyük hizmet gördü. Mesela Mevlana'ya izafe edilen bir mısralar vardır. Bazı bazı Tuan Çeşti bazı. Ger kafir o gebro putperesti bazı. İn dergeh ma dergeh nömidinist sadbara gel tövbe şikesti bazı. Mevlana diyor, geri dön gel diyor. Bütün o mücrimlere hidayet bekleyen geri dön, bazı geri dön gel diyor. Ne halde olduğun, putperest mi olduğun, kafir mi olduğun, ne olsun, gel diyor. Gel diyor. O diyor bir hüzne düşme diyor. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir diyor. 100 kere tövbeni bozdun diyor, yine de gel diyor. Yani şimdi öyle bir şey ki, görüyoruz bu tamirhane olmuş durumda dergahlar.
Elhamdülillah.
Yani, buzdolabının yenisi tamirhaneye gitme, eskisi gider. Bu şekilde vakıflar bir tamirhane olmuş. O kadar bir tamirhane ki Hatta hayvanların hukukuna bile dikkat. Mesela çeşme yapılıyor. Çeşmenin suyu ziyan olmasın diye akıtan bir ark koyun burada hayvan. O zaman hayvanlarla eşyalar taşınıyor. Atlarla merkeplerde. Onların hakkı korunuyor. İffetli aileler var. Kur'an-ı Kerim'de mahrum buyuruluyor. Yani iffeti dolayı istemeyen. Bunların mesela ecdadımız sadaka taşları kurmuş. Sadaka taşlarına zengin para bırakacak. O ihtiyacı olan iffetli aileyi alacak. İmkanı varsa geri bırakacak. İmkanı yoksa onu helal minallah kullanacak.
Evet.
Yani bu toplum bir ağ gibi örmüş.
Evet.
Fakat tabii zamanla maalesef Cumhuriyet'in gelmesiyle onlar bir kısmı talan edilmiş, satılmış vesaire olmuş. Fakat Hüdayi Vakfı, artık yine oraya geleceğim ben, Hüdayi'nin bir duası mıdır? Nedir bilemiyoruz. 400 seneden beri devam ediyor. Bir nefes bu.
Evet.
Yani Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben diyor Yemen'den gelen nefesi duyuyorum diyor Veysel Karani'nin. Veysel Kâr'ın nefesini Rasûlullah duyuyor. Demek ki buradan gelen bir nefes oldu ki, nasıl bir nefes bilemiyoruz. Böyle elhamdülillah büyüdü, inkişaf etti.
Şimdi Azerbaycan'da duyuluyor efendim o nefes, Afrika'da duyuluyor. Dünyanın dört bir tarafında elhamdülillah
evet.
Duyuluyor. Efendim şimdi bu Hudeybiye'de bir sahne var. Efendimiz kurbanını kesmiş, fakirler geliyorlar. Tam bir şey isteyecekler, Efendimiz onların istemesine fırsat vermeden diyor ki, ikramımızdan almaz mısınız? Şimdi
tabii,
istemenin, nezaket. İstemenin zilletine düşürmüyor efendim. Yani onu bir infak etmenin ikramını.
Yani burada bir Halik'in nazarı mahlukata bakış tarzı. Herhalde bu Habeşistan'da bir caminin önünde et dağıtılıyordu Kurban Bayramı'nda. Oraya giden arkadaş diyor, orada diyor bir Hristiyan geldi diyor, kadın diyor. Ben Hristiyanım ama bana bir parça et verebilir misiniz dedi. Biz de verdik. Kadın eti aldı, gitti caminin duvarını öptü. Bana burası merhamet gösteriyor.
Evet.
Yani bu merhamet tevzi çok mühim.
Yani Hüdayi bunu başarmış elhamdülillah efendim. Yani inşallah
artık,
devam ederdi.
Nereye kadar gitti bilemiyoruz.
Evet efendim.
Fakat tabii ne kadar imkanınız var. Tabii daima biz arkadaşlar şunu da düşünüyorum. Bugün Eshab-ı Kiram olsa ne yapardı, nerelere kadar gider bu imkanla? Tabii biz de elhamdülillah çok şükür belki bir takım gafletlerimiz de oldu, yanlışlıklarımız da oldu belki. Allah'ın affına sığınıyoruz. Fakat çok şükür bugün aşağı yukarı 40 devletten talebe geliyor.
Elhamdülillah. Efendim şunu da biliyoruz ki o 40 devlete de Allah'ın izniyle, o Hüdayi nefesiyle ben gideyim, hizmet edeyim ailemle, gerekirse orada kalayım, hatta orada öleyim diyen çok da elhamdülillah güzel insanlar var.
Var elhamdülillah, çok şükür. Onlara da bir nimet.
Evet efendim.
Orada insanlara nimet. O insanlar, o giden kişilere de nimet.
Evet.
Onlar olmaz, nereye gidecekti?
Evet.
Ben onu arkadaşlar bazen müzakere ederken onu söylüyorum. Yani bu vakıf olmasa biz nerede hizmet edecektik? Hocalara diyorum, hoca hanımlara diyorum. Bu diyor müesse olmasa diyorum. Siz nerede hizmet edeceksiniz? Onun için bu talebeye minnettarız. Talebe de bize bir sadaka-i cariye oluyor. Hepsi burada Allah'ın lütfunu düşüneceğiz. Onu diyorum, bak diyorum, biz diyor, ilahi kader İstanbul'a gitti, daha dede zamanında. Konya'da kalıp Konya'da bir çoban olabilirdik şimdi. Demin burada daima Cenab-ı Hakk'a bir şükür halinde olmamız.
Evet.
Tabi bu infak çok mühim. Bu infakta aradan sen çıkacaksın. En mühim o. Yani şimdi Sakarya Karadeniz'e aktığı zaman Karadeniz'e bir Sakarya'yı bulamazsın. Artık o Sakarya Karadeniz olmuştur. Bu ne bu en mühim arada bugün en büyük tehlike bu vakıflarda, infaklarda arada ben olmayacak. Orada benliği silebilirim. Bu da bir nefis muhasebesinden geçebilmek. Eğer arada ben olursa Cenab-ı Hak verdiğiniz sadakaları ziyan etmeyin buyuruyor.
Evet.
Boşa çıkarmayın buyuruyor.
Evet.
Bu mesela İnsan Suresi'nde Fatıma Vadimiz'de Ali radıyallahu anh'ın şey çok mühimdir. Fakire, yetime, esire verirler. Verirken de çok ibretli, biz sizden bir teşekkür beklemiyoruz derler. Zira Abu Hüseyin Kamteri o zor ve musibetli belalı bir günden korkarız derler. Yani burada şunu görüyoruz, yani onu verirken bilhassa bir mümin kendini benlikten koruyacak. İçindeki nefisten koruyacak. Arkasındaki şeytandan, tahrik eden şeytandan koruyacak. Cenab-ı Festeyiz Billah buyuruyor, Allah'a sığın buyuruyor. Bu vakıf işlerinde en zor şey budur. Yani kendini izafe etmeyeceksin.
O da o zaman bir eğitim gerektiriyor değil mi efendim? Bir gönül eğitimi yani. Evet. Kalbin aslında...
İşte eskiden dergâhlar bu işi görüyordu.
Evet efendim.
Dergâhlar terbiye ediyordu.
Şimdi vakfın bu hizmetleriyle bunu bir anlamda yerine getirdiğini söyleyebilir miyiz efendim? Yani vakıf hizmetleriyle bu şekilde verme hassasiyetini önde tutan bir insan aslında bir tarafından kendini de yetiştirmiş olur mu efendim?
Tabii kendi yetiştirmiyor. Kendini merhametle bileyler.
Evet.
Çünkü yeryüzündeki merhamet dedin ki gökyüzündeki size merhamet etsin buyuruluyor.
Evet.
Yani merhamet müminin farikası. Yani bugün de maalesef merhamet kalplerden silindi. İşte Gazze.
Evet.
Yani burada bir dirhem zerre kadar, bir hayvandaki merhamet kadar merhamet yok. Yani aslında en büyük cinayeti işleniyor. Bu cinayeti de destek olanlar tahsilli insanlar.
Ya.
Hangi tahsil bu? Yani dünyaya gelişimiz, abdiyet, Allah'a kul olabilmek. Yani demek ki insan o kadar bir gaflete düşüyor ki, niçin geldin? Sana bu imkanlar, bu cihan niye sana amade kılındı? Geliş niye, gidiş niye? Bu akış nereye? Farkında değil. Dezolümen cehulata.
Efendim şimdi vakıf hizmetleri malum haliniz, çok da güzel ifade ettiniz. Temlik ve temellükün olmadığı bir evet. mukaddes bir evet. hakikaten hizmettir. Burada çalışanlar, özellikle bu işin hem müteberri kısmı var, mütevelli kısmı var, bir de çalışan kısmı var. Bu insanların dikkat etmesi gereken hususiyetler nelerdir efendim?
Hak yani. Hukuka dikkat edecek bir defa.
Evet efendim.
Yani bu imkanları tevzi ederken bunu en layıkına tevzi etmeye çalışacak.
Onun için de bir taharri süreci gerekiyor değil
Tabii,
mi
efendim? Taharri.
Evet.
Yani taharri olmadan verilirse zekat yerine geçmez, tekrar vermesi lazım. Bir de temlik ve taharri, iki şartı var zekatın. Tabi bu zekatta değil, müesseseler var çok kurulan, bunlar da hayrattan kuruluyor. Yani zekat kadar hayrata da ihtiyaç oluyor. Hatta binalar zamanla eskiyor, tamirine ihtiyaç oluyor. Bir ayet var, altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanları, infak edip acıklı bir azab ile müjdele. Şimdi bazı müfessirler diyorlar ki, zekatın kâfi gelmediği yerde bu telafi edilecek, bu ayet-i kerimeyle diyorlar. Eğer zekat karşılıyorsa tamam, zekat karşılamıyorsa bu ayet-i kerimeyle altını gümüşü birleştirip Allah yolunda infak etmeyen acıklı bir azab ile müjdele bu şekilde bu da Müslümanın mesuliyetini artıyor.
Yani zekatı verdim demekle iş
bitmiyor.
Bitmiyor efendim.
Bitmiyor. Zekat asgaridir.
Asgaridir. Evet.
Mesela yarın inşallah Gazze selamete gelir.
İnşallah.
Yıkıldı, virane olmuş bir memleket. Oradaki sağ kalan kardeşlerimiz bir elimi ızdırabın içinde. Burası ben zekat verdim olmayacak. Orada gücün kadar sen orada olabilirdin, oradaki burada olabilirdi.
Orayı ayağa kaldırmak için hayrat lazım değil mi efendim?
Hayrat lazım.
Evet.
Bir de kaç tane cami yıkıldı. Onun için herkes niyetine göre imkandan bir kenara bir şey koymalı. Altın almalı vesaire demeli. Yarın inşallah zulüm devam etmez. Zulmün sonu hüsrandır. Ben yarın Gazze inşallah selam çıktığı zaman bununla kararınca. Evet. Yani burada işte bir dirhemin 100.000 dirhemi geçmesi gibi.
Evet efendim.
Yani bu fedakarlıktır. Yani İslam diyargam insan istiyor. Fedakar insan istiyor. Emri bil maruf da öyle. Şimdi Cenab-ı Hak sümmerisün yevmizin aninden verdiğimiz nimetlerine sorulacaksın buyuruyor. Sen bu iman nimetinin bedelini ödemek için o Medine'nin güzel hurmakta bıraktı, Çin'e gitti. Semerkant'a gitti. Hazreti Osman zamanında Dağıstan'a gidildi. Hazreti Ömer zamanında Azerbaycan'a gidildi. Yani nerede insan var, oraya gidildi. Mesela Anadolu'da çok sahabi mezarları var. Tahmin ediyorum ben, bunlar İstanbul'un fethine geldiler. Dönüşte belki aman İslam'ı tebliğ ederim dediler. Gittikleri yerlerde kaldılar, orada vefat ettiler belki. Yani Müslüman kendi hedef arayacak.
Evet.
Evvel Ensari Hazretleri, ayağınızın attığınız son adımla diyor, bir mezarımı koyun, daha öteye geçmeye gayret edin diyor. Ben şu kadar yaptım, şu kadarcım, şu kadar mektup, şu kadar mezun, şu kadar talebe okuttum. Geç bunları. Cenab-ı Hak yakın gelene kadar buyuruyor. Yani ölüm anı gelene kadar devam edilecek.
Bu işin emekliliği yok yani efendim.
Yok.
Tatili de yok.
Yok, insan yani kendini kandırmayacak.
Evet efendim.
Çünkü mesela kavrun kendini kandırdı. Bavlun bin bavra, ikisi de Allah'ın salih kullarıydı. Fakat bir nefsaniyetin hevesine düştüler. Helak oldu, gittiler. Onun için kul beynel hafı ve reca arasın. Bunu kaybetmeyecek.
Yani hak hukuk tevzi edecek dediniz efendim vakıf
evet.
insanı. Fedakar olacak dediniz, fedakar. Diyargam olacak dediniz.
Diyargam olacak.
Ve bu işin dediniz emekliliği yok, tatili yok.
Yok, yok. Tatili teneşirde. Tenişir'de. Ta kıyamete kadar tatilim var. O da nasıl geçecek o tatil belli değil. Şeyde toprağın altında.
Ya diyor efendim cehennem çukurlarına bir çukur olacak veya cennet bahçenin bahçe olacak.
Evet. Yani onun için insan en ufak bir seyahate çıkar bir hazırlık yapıyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün zevkleri, lezzeti kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın. Onun için Ya'sul ahire buyuruyor. İnsan daima ahirete gözünün önüne alacak.
Efendim şimdi siz çok güzel bir vakıf kurmuşsunuz. Ne güzel
hizmetler. Yok biz kurmadık.
Şöyle Allah... efendim, hayır ben şimdi şey soruyorum gençler için. Bir genç şöyle düşünse diyorum. Tamam siz ne güzel bak bir vakfın bir yerinde çalışıyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Ben ne yapayım diyen birisi efendim.
Muhasebe.
Ne yapsın efendim?
Muhasebe. Hasibu kablen tuhasibu. Cenab-ı verdiğimin nimetlerini soracaksın buyuruyor. İki şey var burada lütfen hocam. Birisi insan kendini inşa edecek. Müttaki olacak. Takva sahibi olacak. Duyuş haline gelecek. Zihni bilgiler kalbe aktarılacak. Aynı Eshab-ı Kiram'da olduğu gibi. O zaman zaten mesuliyet hisleri başlar. Doğmaya başlar.
Benim üzerinde bu nimetler var. Dolayısıyla bunların şükrünü eda etmem gerekir.
En basiti komşusu açken tok olan bizden değildir buyurur. Evet. Komşunu düşünecek. Hazreti Ömer radıyallahu anh mahalle mahalle dolaşırdı. Bütün matemlerin civarını dolaşırdı. Çünkü onu kıyamette kendini mesul görürdü orada. Resulullah Efendimiz birisi geldi, dertli birisi ama şuna git, buna git demezdi. Onu Resulullah Efendimiz inerdi, onu bitinceye kadar dinlerdi, bir takım tavsiyelerde bulunurdu. Teselli ederdi. Onun için kavlen meysura, Cenab-ı Hak buyuruyor ki kavlen meysura, hiçbir şey veremiyorsan ruhuna sevince güzel bir söz söyle. Kavlen kerim buyuruyor. Annen baban ihtiyarladı. Artık çocuklaştı. Ona üf of deme. Kavlen kerim, ikramkar şekilde onunla konuş buyuruyor. Yani İslam hayatımızın her safhasını kaplıyor. Evet. Yani komşu hakkı var. Zevce hakkı var. Aile dikelerin hakkı var. Akraba hakkı var. Dünyanın akışından mesulsün. Velhasıl onun için ta ebedi hayat var.
Evet, evet.
Nasıl bir tüccar para kazanmak için bütün imkanlara bakar. Esasen bir Müslüman da ahiret selameti için yüreğinin ulaştığı her yere kadar kendini mesul görmeli. Onun için sahibi taçine gitti. Onun da evladı var, çoluk çocuğu vardı. Hurma bahçesi vardı. Öbürü Afrika'ya girdi. Yani bu bizim hepimizin bir mesuliyetimiz. Evet. Yani bu bedel ödemi, karne almak. Cenab-ı Hak zaten ıkra kitabı yapıyor, kitabını oku, ekranlar inecek, nefsin sana kâfidir buyurdu. Gözün nerede kullandı, kulağın nerede kullandı, vücudun nerede kullandı? Allah'ın verdiği nimetleri nerede kullandı?
Yani asıl olan bu kulluk mesuliyeti efendim. Vakıf da bunun bir vesilesi aslında. Bu kulluk mesuliyetini yerine getirmenin vesilesi
tabii, değil mi? Tabii. Bu vakıf da büyük bir nimet. Evet. Zaten Cabir radıyallahu anh diyor, imkanı olup da diyor, kalbini dergah etmeyen diyor, vakıf kurmayan hiçbir sahibi ben bilmiyorum diyor. Hatta Ulbe radıyallahu anh tebeye iştirak edemedi. Resulullah Efendimiz geldi, ya Resulallah dedi, benim dedi, ne gidecek imkanım var. Ne atım var, ne devem var, bir de rızık götüreceğim dedi. Bu gece dedi, sabaha kadar dedi, ya Rabbi beni gıybet edenler, beni istifaf edenler, onun hepsini hakkımı helal ediyorum dedim diyor.
Bunu da sadaka olarak veriyorum.
Sadaka veriyorum diyor. Resulullah Efendimiz Allah sadakanı kabul etti buyuruyor. Velhâsıl insan daima kendisi Allah'ın rızasını kazanacak yer aramalı.
Efendim Allah razı olsun. Çok cümle teşekkür ederiz. Vakıf bu demek yani aslında.
Vakıf bu.
Evet, evet.
Allah'a adanan mal. Evet. Sen de onun hizmetçisisin.
Evet.
Yani vakıfta bulunan ben bir memurum. Ben bu yolun hizmetçisiyim.
Bak bize lütfeylesin.
Amin. Hepimize lütfeylesin.
Evet, evet.
Fakat aramızda daima içimizde ben var. Daima ben şunu yaptım, bunu yaptım vesaire. En mühim o beni bertaraf etme. İşte Azimam-ı Hüdayi zirvedeyken o beni unutmayın ciğer sattırıldı. Helat temizlettirildi. Evet. Hadi Bağdat'ı öyle. Bahattin Nakşibendi'nde 7 sene hayvanlara, insanlara, hastalara hizmet şey verildi. Yani bu içindeki zaten tasavvufun ilk basamağı bu benliği bertaraf edebilme. Çünkü tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Ortaklık istemiyor. Ortaklık olursa bu riya oluyor. Hatta şirke kadar gidiyor. Bu da ancak cehennemde temizlenecek buyur Efendimiz. Allah kul olmayı nasip eylesin.
Amin efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim.
Cenab-ı Hakk'ın ne büyük nimeti. En son bunu söyleyeyim. Dünyada bugün 8 milyar insan var. 2 milyar ancak Müslüman var. O da ne derece bilemiyoruz. Demek bu 2 milyarın içinde biriz. Yani 4'te 1'in içindeyiz biz. Bu ne büyük bir lütuf. Resulullah Efendimiz bütün peygamberlerin zirvesi, Ümmet kılacağına meccane bu ne büyük nimet. Daima bu nimetin vazifemiz şükründe olabilmek. Kendimizi de kendimizden mesul görmek, dünyanın akışından mesul görmek. Allah cümlemize yardımcısı olsun.
Amin efendim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Allah verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
Biz teşekkür ederiz.
Rabbimizi inşallah tesisini halk eylesin.
Amin. Sırat-ı müstakimimize bir ömür nasip eylesin inşallah.
Amin efendim. Çok teşekkür ederiz.
Efendim biz teşekkür ederiz.
Muhterem hocamızla yapmış olduğumuz bir mülakatın da sonuna geldik efendim. Bir sonrakinde buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Erkam Radyo'da Altınoluk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile 5 asırlık şefkat ve merhamet çınarı Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın dünden bugüne hizmetlerini konuştuğu özel bir mülakatı dinlediniz.